hakkımızı yedirmeyiz. Namuslu adam kalmamış bu dünyada iki gözüm. Müslümandır, namazında, orucundadır, hakkımızı yemez diyorduk ama biz onun hatırını saydıkça o bizim tepemize bindi. Eh artık çocuk değiliz, yemiyoruz bu numaraları değil mi ya? Bak anlatayım sana başından da bana hak ver. Mektebi bitiremedik. Peder ne kadar gayret ettiyse olmadı işte. Binbaşıydı kendisi. Süvariydi ama Avanta'nın yolunu bulurdu. Anadolu'yu gezdik, dolaştık, her yerde paşa çocuğu gibi yaşadık. Hangi okulda olsa imtihana yakın peder öğretmenlerle bir konuşur, meseleyi yoluna kordu. Askerlikle ilgili olmayan hoca var mı? Neyse efendim, İstanbul'a nakli olduk. Güya pedere lütfetmişler. Arada bizim tahsil yandı. Pederin öğretmenlere sözü geçmez oldu. İstanbul'da binbaşıya kim bakar? Paşalar bile ürkütmeden sayılmıyor. Ne demiş hani, kim ipler Yalova kaymakamını? Değil mi ya? 2 sene üst üste çaktık. Belgeli olduk. Hususi liseye devam edecektim. Peder emekliye ayrıldı. Ertesi sene de sizlere ömür. Bize de Üsküdar'da Toptaş'ına yakın ahşap bir ev bıraktı. Arkasından hemşire bir bob stil koca buldu, aldı başını gitti. Biz kaldık mı valideyle? Evin masrafı var, bizim giyimimiz var. Kahveye çıkıyoruz, birkaç arkadaş saza, plaja gidecek oluyoruz. Babamın zamanındaki pokerlerden vazgeçtim. Hani kahvede birer çayına tavla bile oynayamaz olduk. Pederin Malatya Şube Reisliği zamanında valideye aldığı bilezikler, siirt kilimleri, avanos halıları birer birer yürüdü. Koca karı dırdır eder, oğlum bir iş tutmayacak mısın? Halimiz ne olacak diye. Pistonumuz yok ki iş tutalım, hamallık, amelilik edecek değilim ya. Arkası olan arkadaşlar ofise, milli korunma kontrolörlüğüne yapışmışlar, gecede 150 papel eziyorlar. Bizim de haysiyetimiz var. Ailemizin şerefine uygun bir yer bulursam girmemezlik eder miyim? İnsan dünyada niçin yaşar? Şerefi için değil mi ya? Valideye meram anlatamadık. Baktı benden hayır yok. Konuya komşuya asıldı. Pederin eski ahbaplarına gitti. Günün birinde akşamüzeri eve dönünce baktım yüzü gülüyor. Hadi aslan yavrum benim. Yüzümü kara çıkarma. Sarıkamış'tayken babanın taburunda ihtiyat bir doktor teğmeni vardı ya. Bak o tüysüz çocuk şu bizim arkamızdaki hastaneye röntgen mütehassısı olmuş. Başhekimle de arası iyiymiş. Sana hastanede iş verdirecek. Yarın git gör, dedi. Ben evvela boş verdim. Herifi gidip görmedim. Fakat valide arkasını bırakmadı. Kahvede arkadaşları açınca onlar da ''Ulan enayi misin? Hastane bu. Anaforu boldur. Kazan kaynayan yerden korkma. 5 aile geçindirir. Eczanesi var, ilacı var. Tabii doktorlar gibi olmaz ama gene de bey gibi yaşarsın.'' dediler. Hülasa, uzatmayalım, bu hastaneye ambar katibi olarak girdik. 70 lira aylık. Yaza da yeter, kışa da. Durmaya hiç gönlüm yoktu. Hele bir idare müdürü vardı ki, barut mu barut. Hastanede başhekim de o, kıç hekim de o, muhasebeci de o, ambarcı da o. 1,50 boyunda, 60'lık, kırçıl sakallı bir adam. Hacı Lütfü Bey diyorlar. Tam 4 defa hacca gitmiş. Tanımadığı yok. Vekiller, mebuslar hep dostu. Aksaray'da oturur, bir tramvay, bir vapur, 20 dakikada yayan yol, saat 7.30'da hastanededir. Sabah namazına kalktıktan sonra bir daha yatmaz, yola düzülürmüş. Hele sen 9'u 5 dakika geçir de gör dünyanın kaç bucak olduğunu. Titiz mi titiz? Eline biraz pamuk alıp ispirtoya batırır, karyolaların köşesine bucağına sürer. Hele bir kir, bir pislik görsün, koridorda hemşirelere, hademelere bir ezan okur ki ölümlük hastalar bile yataktan fırlar. Kendi kendime, ulan dedim bu herif bize zor anafor yaptırır. Ayda 70 liraya sabahtan akşama kadar defter doldur. Bu benim işim değil. Bir bahanesini bulup kirişi kırmak niyetindeydim. Sade validenin dırıltısından çekiniyordum. Ah birader, bir bilsen, Okumaya başladı mı plak değiştirmeden 6 saat söyler. 20 gün filan çalıştım. Vaziyeti kritik ediyordum. Hacı Bey'in bir oğlu kolejde, bir oğlu tıbbiyedeymiş. Onun maaşı da pek yüksek değil. Mal mülk sahibine de benzemez. Var bu işte bir dalga ama nedir acaba diye beni bir merak sardı. Herif vuruyor da bize koklatmıyorsa kıyak doğrusu. Ambar benim üzerimde, defterler benim elimde. Herif erzak tartarken dirhem sektirmiyor. Bu dalganın sırrına eremedim gitti. Nihayet bir gün kendisi açıldı. Hiç unutmam, seccadesini sermiş namaz kılıyordu. Ben de masamda irsaliye kesiyordum. O bir aralık hem de namazın ortasında iki dizi üstünde oturup başını sağına soluna çevirdikten sonra bana baktı. Evladım, bizim ambar fazlası 2 teneke peynirimiz var değil mi? Diye sordu. Evet efendim, var. Tam 2 teneke mi? Yakın efendim. Ehemmiyeti yok. Ben şimdi 20 teneke peynir için bir teslim makbuzu keserim. Sen kara kaşa benden selam söyler, 18 teneke yüklersin. Aradaki farkı ben yarın uğradığımda alırım. Tabii senin de payın ayrılır. Sonra yine dalgın dalgın tesbih çekmesine devam etti. Ben kendi kendime, vay namazına kurban olduğum Hacı Bey vay dedim. İyi yutturdun bana kendini. Ama bundan sonra hakkımı isterim. Hacı Bey bana bir kere açıldıktan sonra ambar işlerini ortaklaşa yapmaya başladık. Aman iki gözüm, tasavvur edemezsin herif ne kurt. Dünyanın müfettişleri gelse dalgasını çakamazlar. Defterler tamam, tartılar tamam, kayıtlar noksansız. Herif müfettişler Hamburg usulü bilmezler diye defterleri Hamburg usulü tutuyor. Gel de içinden çık. Ayda birkaç yüz yalnız benim payıma düşmeye başladı. Onun vurduğu hesapsız. Belki bini de aşar. Çünkü yalnız ambardan değil, her işten para çıkarmasını biliyor. Hiç yoktan inşaat icat eder. Vekaletteki ahbaplarına yazar, çizer, muhakkak tahsisat koparır. Doktora gider, aman beyefendi der. Sizin bu odaya muhakkak büyük bir dolap lazım. Şu köşe pek boş, derhal yaptıralım. Ben tahsisatı getirtirim. Hem de getirtir azizim, getirtir. Ondan sonra vurur avantayı. Düşün yahu, 2 senede 4 defa hastanenin otomobilini boyattı. 3 ayda bir badana, karyola tamiri, yatak pamuklarını attırmak. Bunların hepsi para iki gözüm, para. Dalaveresine uyduramayacağı hiçbir iş yok vallahi. 2 ölüyü bir kefenle gömdürür, öteki kefeni evine yollar. Mis gibi İtalyan patiskası. Harpten önce alınmış. Daha neler neler. Bir gün yeni yatak, yorgan yüzleri, hastalara pijama diktirmek için burnu kesik bir kadın getirdi. Üstünkörü bir pazarlıktan sonra kendisine bir oda açtılar, önüne bir dikiş makinesi koydular. 4 ay çalıştı. Parça hesabıyla 2.700 lira aldı. Bizim Hacı Bey de bu burnu kesik karının faturalarını bir gün sektirmez, senetleri kendisi tanzim eder, her kolaylığı gösterirdi. Neyse, iş bitti. Aradan aylar geçti. Bir gün bir iş için Hacı Bey'in evine uğramıştım. Bana kapıyı o burnu kesik karı açmaz mı? Meğer karısıymış. Daha nişanlıyken incir ağacından düşmüş, burnunu çöp tenekesi kesmiş. Doğancılardaki 2 evin hatırı için Hacı Bey gene de almış. Diyeceğim o değil. Herif eline fırsat geçirmiş vuruyor. Vuracak tabii. Bu dünya menfaat dünyası. Menfaatini düşünmeyen insan olur mu? Eline fırsat geçirip de çalmayan bir kişi göstersene bana. Ha, bir kişi. Kör olayım yoktur. Yalnız bizim Hacı Bey yoluyla yapıyor. Bu kadar ustası olduktan sonra hakkıdır alimallah. Ama bana kazık oynamamalı. Ambarın bütün mesuliyeti bende. Kendisi müteahhitlerle işi halleder, parayı alır. Bizim payımızı vermeye gelince anamdan emdiğim sütü burnumdan getirir. Kalabalıkta söyleyemezsin. Odada biri varken kulağına fısıldayıp 5 lira istesen feryadı basar. İt azarlar gibi adamı kovar. Ulan beraber çalışıyoruz işte. Bana dümen yapmaya ne lüzum var değil mi ya? Hayır kardeşim, adamı kepaze eder billahi. Ancak kenefe gittiği zamanlar peşinden fırlar, abdesthane aralığında sıkıştırıp 3-5 lira alırım. Müteahhit Karakaş'tan 300 mü gelecek, 150'si benim elbette. Ne zaman isteyecek olsam, daha almadım, atlatıyor pezevenk der, elime 5-10 lira sıkıştırır. Ben ne alırsam defterime geçiriyorum tabii. Eninde sonunda hesaplaşıyoruz. Fakat o zaman da kazık atıyor. Katiyen dairede hesaplaşmaz. 2-3 haftada bir akşam üzeri çıkar bu küçük meyhaneye geliriz. Bu akşam da öyle yaptık. O açtı defterini, ben açtım defterimi. Karşılaştırdık. Kaç para istiyorsun evladım dedi. 200 mü? Öyle, hakkın var. Herif 400 verecekti fakat vermedi hergele. Namussuz herifler bunlar. Vallahi vermedi. Bak, evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Şu ekmek beni çarpsın. 320 lirayı zor kurtardım. Ne yaparsın? Kavga edemem ki. Biz de onun karşısında gebeyiz. 320, yarısını eder 160. Sen şimdiye kadar benden ne almıştın? 115. Tamam. Şimdi ne istersin? 45 mi? Bak evladım, sen bekar adamsın. Bir anam var. Kendi evinizde oturuyorsunuz. Ben halbuki kira evlerinde sürünüyor, üstelik iki çocuk da okutuyorum. Kolejin seneliği 2000'e çıktı. Maksat sırf memlekete hayırlı bir evlat yetiştirmek. Hadi al şu 25'i de bu hesabı kapayalım. Hadi uzun etme. Sen mert, dürüst bir çocuksun. Al bakalım. Bana da müsaade. Bugün cumartesi. Çocuklar evde beklerler. Ta Aksaray'a gideceğim. Yerinden fırladığı gibi gitti. Bizim 20 papel de yandı tabii. Hadi hepsi neyse ama kapıdan çıkarken hesabı sen görüver, yanımda ufaklık yok diye seslenmesine ne dersin? Tepem attı vallahi. Utanmasam arkasından fırlayacaktım. Hacıdır, hocadır, hürmet, riayet borcumuzdur ama böyle göz göre göre de hakkımızı yedirmeyiz, değil mi ya? 1947. Can kurtaran. Asiye'nin sancıları ikindi vakti başladı. Düveni bırakıp hemen eve döndü. İbrahim akşam karanlığında harmandan gelip öküzleri dama koyarken evin önünde bir sürü çocuğun toplandığını gördü. Damın kapısını örtmeden eve koştu. Fakat kadınlar bırakmadılar. Alçak tavanlı oda kapının önüne kadar köyün bütün kadınlarıyla dolmuştu. Onu daha dışarıda göğüsleyen Makbule yenge, "Hadi sen git, bu erkek işi değil," dedi. İbrahim arkasını dönüp kararsız bir halde duraklarken kadın sözüne devam etti. "Kurtulması kolay olmayacak ellalem. Köprü köyün ebesine de haber saldık." İbrahim yüzünü kadına çevirdi, ihtiyarın gözlerinin içine baktı. Bir şey söylemeden bir şeyler sorar gibiydi. Kadın onun ne demek istediğini düşünmeden kendi kendine mırıldandı. 15 yaşında parmak kadar kızı kaçırdın aldın. Allah'ın emriymiş ama senesine varmadan gebe komanın sırası mıydı? Hadi sen de var Köprüköy'e de ebeyi al gel. Bizim oğlan gitti ama belki onun sözüyle gelmez. İbrahim bu sıkışık dakikada Asiye için kendisine de yapacak bir iş düştüğüne memnun, koşar gibi köyden çıktı. Daha Köprüköy'ün harmanlarına varmadan elindeki değneğini yere vurup tozuta tozuta gelen ihtiyar ebeyle yanında seyirten oğlanı gördü. Bir kabahat işlemiş gibi yüzü kıpkırmızı, gözleri yerde onların yolunu bekledi. Ebe de onu görmüştü. 20-30 adım uzaktan dişsiz ağzını alabildiğini açarak bir şeyler bağırıp duruyordu. Yaklaşınca sopasıyla İbrahim'in karnına dokundu.
Allah'ın izniyle hemen alırım. Elimin hafif olduğunu cümle alem bilir. Anan da seni zor doğurmuştu ama bak büyüdün de tosunlar gibi oldun dedi. Sonra küçük çocuğa döndü. Koş, tuzlu su hazırlasınlar dedi.
İbrahim hiç konuşmadan kadının biraz ilerisinden yürüyordu. Yüzü hep kırmızıydı. Daha 19'unu bile tamamlamadığı için askerliğini bitirip dönen ve köye ilk vardıkları akşam kafayı çekip kavga çıkaran öbür köylü delikanlılarının pişkinliği henüz onda yoktu. Geçen yıl Asiye'yi nasıl kaçırdığına bile şimdi düşündükçe şaşıyordu. Daha çok Asiye ona asılmıştı ama karı sözüne uyup bir halt işledim dememek için bunu aklına getirmek istemiyordu. Babası İbrahim küçükken rahmetlik olmuş, anası da bir sene evvel ölünce kendini pek yalnız hissetmişti. 3-5 dönüm tarlada birlikte çalışacak, bulgur aşını birlikte yiyecek, sabahları ineği sağıp yoğurt çalacak biri lazımdı. Tam bu sıralarda komşuları Kara Halillerin öksüzü Asiye de gelip geçtiğinde ona güler olmuştu. İstemeye kalksa dünyanın masrafı. Kaçırıvereyim gitsin dedi. E öyle de yaptı. Bir seneden beri halinden şikayeti yoktu. Yalnız Asiye'nin böyle tam harman zamanında doğuracağı tutmamalıydı. Köprüköy'ün ebesi odaya girdikten sonra Asiye'nin çığırmaları büsbütün arttı. Hani neredeyse harman yerlerinden duyulacaktı. Kapının dibindeki bir taşa çöküp, elinde ebenin kalın sopasıyla yerleri eşeleyen İbrahim, Asiye'nin her bağırışında bir kere sıçrıyor, fakat ne yapacağını bilmediği için tekrar oturuyordu. Hırsından yere eğilip bir taş aldı, etrafında kaynaşan çocuklara fırlattı. "Dağılın şuradan, kahpe enikleri!" diye bağırdı. Vakti iyi hesaplayamıyordu ama yatsıyı filan çoktan geçmişti. Asiye'nin epeydir sesi duyulmuyordu. Bir aralık Köprüköy'ün ebesi, sopası olmadığı için Makbule yengenin omzuna dayanarak çıktı. İbrahim yerinden fırlayıp onlara doğru bir adım attı. Ebe bu sefer elini onun omzuna dayayarak,
"Kurtulamıyor tosunum!" dedi. "Bir türlü kurtulamıyor. Çocuk büyük, kıç küçük. Arabaya koyalım da şehre götür. Başka yolu yok." dedi.
İbrahim yine hiçbir şey düşünmeden, yine kendisine yapacak bir iş çıktığından adeta memnun, damdan öküzleri aldı, kanıya koştu, kadınlar Asiye'yi yatağıyla birlikte getirdiler, yerleştirdiler. İbrahim öküzlere deh demeden önce, her zamanki gibi yüzü kızarıp önüne bakarak ebeye sordu. "Çocuk öldü mü ki?"
"Yok, Allah esirgesin. Ama ne bileyim, bir Cenab-ı Hakk'a malum. Sancılar kesildi. Gayrı hakkından doktor gelecek."
Yola düzüldüler. 3 saat kadar gittiler. Şehir göründüğü zaman şafak da sökmeye başlamıştı. Asiye'nin hiç sesi çıkmıyor, yalnız biraz çukura kaçan kapkara gözleri gökyüzünde bir şey arıyormuş gibi fıldır fıldır dönüyordu. Şehrin göbeğinden geçen büyük çayın üzerindeki köprüyü aşıp hastanenin kapısına vardıkları zaman ortalık epeyce ağarmıştı, fakat sokaklarda kimsecikler yoktu. İbrahim arabayı bir kenara çekti, kapıyı çalmaya cesaret edemediği için kendiliğinden açılacağı zamanı bekledi. Yavaş yavaş başka köylü hastalar da sökün etti. Kimi at, kimi eşek üstünde, kimi bir arabaya uzanmış, yanlarında karıları, kocaları, anaları, oğulları, kimi baygın, kimi inlemekte sokağa doldurdular. Hiç ses çıkarmadan, hatta kendi aralarında bile konuşmadan beklediler. Kapı açıldığı zaman hep birden içeri sokulmak istediler. İbrahim de aralarına karıştı, 1 saat kadar da doktorun kapısında bekledi. Kimsenin sıra mıra dinlediği yoktu. 15 seneden beri bu hastanenin başhekimi olan 45'lik Tatar yüzlü operatör, muayene odasının kapısını kendisi aralıyor, dışarıdakileri gözden geçiriyor, sanki yardımına o anda en çok muhtaç olanı arıyor, sonra eliyle bir işaret edip onu içeri alıyordu. İbrahim'e sıra geldiği zaman dışarıda kimse kalmamıştı. Tatar yüzlü operatör yorgun bir halde iskemlesine çökerken,
"Senin neyin var oğlum?" diye sordu.
Bu hastanenin her türlü hastalığının mütehassısı oydu. Çünkü kadroda başka müstakil hekim yoktu. Ufak ücretler mukabilinde hükümet doktoru dahiliyeye asker hastanesinden 2 mütehassıs kulak ve göz hastalıklarına bakıyorlardı ama Ay başından başka günlerde keyifleri istediği zaman gelirler, başhekimle merhabalaşıp giderlerdi. Ehemmiyetli bir hasta çıkar da yatırmaya, sonra da her gün viziteye gelmeye mecbur oluruz korkusuyla poliklinik falan yaptıkları yoktu. Her sabah kapının önüne biriken ve bazen sayısı yüze varan dertlileri hep başhekim muayene eder, uzun senelerin ve çaresizliklerin verdiği tecrübelere dayanarak her hastalığa deva bulmaya uğraşır, sırasına göre trahom tedavisinden ebeliğe kadar her işi üstüne alırdı. Bekar olduğu için hastanede yatıyor, bütün gecelerini koğuşları dolaşmak, tıp dergileri okumak ve Almanca'ya çalışmakla geçiriyordu. Başka doktorlara benzememek, kitaplarda okuduğu insanlara hizmet eden soydan bir hekim olmak onda bir inat haline gelmişti. Fakat bütün diğer meslektaşlarından bu şekilde ayrılması kendi hakkında birçok tezvirler yapılmasına sebep olurdu. Bekar yaşadığı için dedikodu olmasın diye hastaneye 50 yaşından küçük hademe ve hemşire almazdı. Fakat bu yüzden şehirde adı oğlancıya çıkarılmıştı. Hiçbir hastayı kapıdan çevirmek istemediği için doktorlar arasında bilmediği işlere burnunu sokan gösteriş meraklısı bir ukala diye şöhret almıştı. Hastanenin küçük bir odasında içkisiz, cigarasız, pek az bir masrafla yaşar, maaşının bir kısmını yabancı dillerdeki kitap ve dergilere, bir kısmını da hastane tahsisatıyla alınmasına imkan olmayan bazı ilaçlara sarf ederdi. Bu yüzden pintiliği dillere destan edilmiş, hırsızlığı bile söylenmişti. Bankada 80-100 bin lirası olduğu herkesçe muhakkak sayılırdı. Doktor bütün bunları duyar, en iyi konuştuğu ve işin iç yüzünü bilen kimseler tarafından bile budala yerine konduğunu bilir, fakat dediğimiz gibi garip bir inatla eskisi gibi işine devam ederdi. Bütün bunları büyük bir ideal sahibi olduğundan yahut insanlar için derin bir sevgi beslediğinden değil, başka türlü olanlara karşı adeta hastalık halinde bir tiksinti duyduğundan yapıyordu. En çok şefkat gösterdiği hastalarına muamele edişinde bile sizin de elinize fırsat geçse ötekiler gibi namussuz olursunuz. Ben bunu pekala biliyorum. Fakat ben sizin gibi olmadığım için işte sana karşı da bütün vazifelerimi fazlasıyla yapıyorum demek isteyen insanlara inancını kaybetmiş acı bir hal vardı. Senin neyin var oğlum? Dedikten sonra çekik gözlerini İbrahim'e dikerek bekledi. Delikanlı, bir şeyciğim yok doktor bey. Yalnız bizim aile doğuramadı da aşağıya getirdim. Kapıda, arabanın içinde, ocağına düştük, dedi. Doktor, bacak kemiğinin keskin tarafına bir demirle vurulmuş gibi yerinden fırladı. Korku içinde ona bakan İbrahim, karşısındakinin köşemsi yüzünün donuk sarı bir renk aldığını gördü. Sesi titreyerek, ''Hani ya doktor bey, iki ebe uğraştı. Hem bizim köyün, hem köprü köyün ebesi. Kurtaramadılar. Ondan sonra sana getirdim. Bizi kapından çevirme.'' dedi. Doktor kendini toparlamıştı. Sarı yüzünde zehir gibi bir gülümsemeyle, ''Yazık ki sizi kapımdan çevireceğim oğlum.'' dedi. ''Amanın doktor, Asiye aşağıda, köye varmadan arabada ölür.'' ''Belki öyle olur ama sizi kapımdan çevireceğim.'' ''Dabanının altını öpeyim doktor.'' Doktorun yüzünden çekilmeyen o zehir gibi gülümseme İbrahim'i büsbütün şaşırtıyordu. ''Ne ideyim ben şimdik doktor bey?'' ''Karını alır istasyon caddesindeki hususi doğum evine götürürsün. Paran varsa çocuğun doğar, yoksa doğum evinin yanındaki arsaya arabanı çekersin. Karın ya bağıra bağıra orada kendiliğinden doğurur, yahut da köye dönerken arabada doğurur. Doğuramazsa ölür. Anladın mı?'' İbrahim, köylüler arasında adı baba diye anılan hekim sahiden bu mu acaba diye hayretle karşısındakine baktı. Bunu fark eden doktor, ''Ne şaştın?'' dedi. ''Sana her şeyi dosdoğru söylüyorum. Benim bu hastaneye kadın hastalığı olanları almam yasak edildi. İyi anladın mı? Ben yalnız operatörüm. Kol bacak keserim. Başka şeyden anlamam.'' Bunları söylerken gergin derili sarı yüzüne hiç yakışmayan o tebessüm, daha doğrusu o gerilme, dudaklarının kenarını aşağıya doğru çekiyordu. Senelerden beri yüzlerce kadının karnını kesip çocuğunu almıştı. Fakat şimdi üstüne vazife olmayan işlere karıştığı ileri sürülüyor, hastanede kadın hastalıkları doktoru bulunmadığı halde ihtisası dışındaki vakalara müdahale ederek halkın canını tehlikeye düşürdüğü iddia ediliyordu. Şehirde yeni açılan doğum evinin sahibi Doktor Mutena Cankurtaran, vatandaşların sağlığını korumak için bütün bunları valiye söylemiş, dinletemeyince Sağlık Bakanlığı'na bildirmiş, ayrıca da Ankara'da taylı bir yerde başkan olan kaynatasına yazmıştı. Bu kaynataysa, eskiden bilmem nere valisiyken yanında sıhhat müdürlüğü etmiş olan Sağlık Bakanı ile görüşmüş, bakan da halkı bu gibi tehlikelerden esirgemek maksadıyla başhekime bir ihtarda bulunmayı münasip görmüştü. Bunları zihninden geçirirken itidalini bir an kaybetmek üzere olduğuna canı sıkılan doktor, "Yani evladım," dedi. "Senin karının derdine derman olacak doktorumuz yok. Onun için hastanı al, doğum evine götür. Doktor Mutena Cankurtaran'a rica et, belki az bir parayla işini görür." Sonra arkasını döndü, pencereden gökyüzüne bakmaya başladı. Fakat İbrahim yakasını bırakmadı. "Sen varsın ya doktor bey, bana başkası lazım değil, kurbanın olayım." Kendini zor tutan doktor döndü. "İmkanı yok dedim ya çocuğum," diye sertçe söylendi. Kapıyı hızla vurarak dışarı çıktı. Kendi odasına kapandı. İbrahim aralık kapıdan ağır ağır koridora süzüldü. Kendisine akıl öğretecek bir insan arar gibi sağa sola bakındı. Bahçe tarafındaki pencerelerin camlarına vınlıya vınlıya kafalarını çarpan sineklerden başka canlı bir şey göremedi. Doktor Mutena Cankurtaran, 35'lik, sarı kıvırcık saçlı, altın gözlüklü, kibar halli biriydi. Tok ve tatlı bir sesi vardı. Asiye'yi sokakta, arabanın üstünde muayene etti, sonra İbrahim'e, "Hasta burada kalsın, sen benimle gel," diyerek içeri girdi. Masanın arkasında koltuğuna iyice yaslanıp, gök gözlerini pencereye dikerek hesaplara daldı, sonra, "400 liraya çocuğunu alırım kardeşim," dedi. "Güç ve mesuliyetli bir ameliyat yapacağım. Bunu her doktor kıvıramaz. Bak, düşün, taşın, bana cevap getir." İbrahim şaşırdı. Odadan çıktığı gibi Asiye'nin yanına koştu. "Öküzlere deh," dedi. Tam bu sırada belki sancılar yeniden başladığından, belki de geriye dönmenin kendisi için ölüm olduğunu anlayarak büyük bir korkuya kapıldığından, Asiye avaz avaz bağırmaya başladı. Yoldan geçenler etraflarına toplanıyorlardı. İbrahim arabayı çevirip doğum evinin yanındaki arsaya sürdü. Hiçbir şey söylemeden sol öküzü boyunduruktan çıkardı, yularından asıla asıla çarşıya götürdü. Yeni handa 130 liraya sattı, nefes nefese doğum evine döndü. Asiye'nin yanına bile uğramadan doktorun odasına çıktı, parayı olduğu gibi masanın üstüne bırakarak, "Hadi, dabanının altını öpeyim. Asiye de bekleyecek hal kalmadı. Çocuğa da bir şey olmadan ne edeceksen et," dedi. Cankurtaran parayı teker teker saydıktan sonra eliyle itti. "Çocuk musun yahu? 130 liraya sezeryan yapılır mı? Al paranı da bir ebeye git." "Ebelerden hayır yok doktor bey. Bir öküz sattım, bu kadar verdiler." Bu aralık arsadaki Asiye'nin bağırışları doktorun açık penceresinden içeri girdi. İbrahim'in yüzünde bir korku, Cankurtaran'ın dudaklarında tuhaf bir kıvrıntı belirdi. "Öteki öküzle arabayı da sat, belki 400'ü tamamlarsın." "Ne istersen vereyim doktor, hepsi senin olsun. Hadi sen Asiye'yi daha çok bağırtma." "Dur canım, ya öküzlerle araba 400 etmezse? Sen bana daha 270 liralık bir senet imzala bakayım. Ben karını ameliyat ederken sen de gider parayı tedarik edersin. Hadi durma." Acele bir senet yazdı, İbrahim'e parmak bastırdı. Asiye'yi baygın bir halde ameliyat odasına taşırlarken, İbrahim tek öküzün sürdüğü arabayı üzerindeki yatak, yorganla birlikte tekrar yeni hana götürdü. Fakat bu sefer hepsine birden 150 liradan fazla veren çıkmadı. Sağ öküz zaten ihtiyar ve zayıftı. Alıcılar şöyle bir sağrısını yoklamaya bile lüzum görmeden, "Kocamış gayrı, yüz kayme bile etmez," diyorlardı. İbrahim buna da razı oldu. 150 lirayı avcunda sımsıkı tutarak doğum evine döndü. Bir hasta bakıcı kendisine karısının kurtulduğunu müjdeledi. Doktor onunla koridorda karşılaştı. İbrahim hemen elindeki paraları uzattı. Fazla